Ayrım 75.
Sayfa 584. Gerçekten de bu kadar kuşkucu musunuz? Bu yaşta ha? İnanır mısınız, içeride konuşmalarınızı dinlerken çok kuşkucu bir insan olmalı diye düşünüyordum sizin için. Doğru mu söylüyorsunuz? Ne keskin bir görüşünüz olduğunun farkında mısınız? Bahse girerim, kaz olayını anlatırken düşündünüz bunu. Kendimi övüyorum diye beni küçümsediğinizi tam o sırada geçirmiştim içimden. Hatta birden nefret ettim sizden, zırvalamaya başladım. Sonra şimdi oldu bu, burada. Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi dediğim anda da bilgiçlik taslamakta pek acele ettiğimi, hem bu tümceyi bir kitapta okuduğumu düşündüm. Ama yemin ederim övünmek için değildi bu aceleciliğim. Niçin olduğunu ben de bilmiyorum. Sevinçten, vallahi sevinçtendi. Gerçi kişinin sevinçten onun bunun boynuna atılması ayıp bir şeydir ama elden ne gelir? Farkındayım bunun. Hem beni küçümsemediğinizi, bunları kendi kafamdan uydurduğumu biliyorum ya şimdi. Ah Karamazov, çok mutsuz bir insanım ben. Nedense bazen herkes benimle alay ediyor sanıyorum. Öyle anlarımda elime geçen her şeyi parçalamak geliyor içimden. Alyosha gülümsedi. Bu yüzden de çevrenizdekileri eziyorsunuz. En çok da annemi. Söyleyin Karamazov, şu anda çok gülünç bir durumum var değil mi? Böyle bir şeyi aklınızın ucundan geçirmeyin diye haykırdı Alyosha. Neden gülünç olacakmış durumunuz? Kişinin gülünç düştüğü ya da öyle sandığı az mı durum vardır? Zaten günümüzde yetenekli insanların hemen hepsi gülünç duruma düşeceklerinden müthiş korktukları için mutlu olamıyorlar bir türlü. Benim şaştığım bu duyguyu böylesine erken tatmanız. Ne var ki sizden küçüklerde de görüyorum bu korkuyu bazen. Bence bir çeşit deliliktir bu. Şeytan genç kuşağın ruhuna girmiş, onların gururlarını habire körüklüyor. Alyosha yüzüne dikkatle bakan Kolya'nın beklediğinin tam tersine gülümsemiyordu. Sizin de herkesten farkınız yok. Yani çoğunluk nasılsa siz de öylesiniz. Ama herkesten ayrı olmalıdır kişi. Herkes birbirine benzese bile mi? Evet, siz benzemeyin kimseye. Zaten ayrısınız herkesten. Bakın, kötü hatta gülünç bir davranışınızı itiraf etmekten çekinmediniz. Oysa günümüzde kim yapar bunu? Hiç kimse. İnsanlar kusurlarını kendi kendilerine bile itiraf etmiyorlar artık. Yalnız kalsanız bile benzemeyin başkalarına. Çok güzel. Tam düşündüğüm gibi bir insan çıktınız, yanılmamışım. İnsanı avutma, yüreğini ferahlatma yeteneği var sizde. Ah Karamazov, ne çok istiyordum sizinle tanışmayı. Siz de beni düşünüyor muydunuz? Demin öyle bir şey söylediniz yanılmıyorsam. Evet, sizinle ilgili bazı şeyler duydum, sizi düşündüm de. Şu anda bunu gururunuzdan soruyorsunuz ama önemi yok. Kolya sıkılgan, tedirgin. Biliyor musunuz Karamazov dedi, bu hiç konuşmamış iki sevgilinin birbirine aşk ilanına benziyor. Gülünç bir şey değil mi, gülünç değil mi? Alyosha içtenlikle gülümsedi. Hiç de değil, hem olsa bile önemi yok çünkü iyi bir şey. Kolya mutlu ama kurnaz bir gülümsemeyle, itiraf edin ki şu anda benim yanımda bulunmaktan utanıyorsunuz dedi. Gözlerinizden anlıyorum bunu. Utanılacak ne var ki ortada? Niçin yüzünüz kızardı öyleyse? Alyosha gerçekten iyice kızararak gülümsedi. Mahcup bir tavırla, siz söyleyince kızardı yüzüm dedi. Doğrusu biraz utanıyorum ama niçin utandığımı bilmiyorum. Kolya sevinçle ah diye haykırdı. Şu anda siz de benimle birlikte bilmediğiniz bir şey yüzünden utandığınız için öyle seviyorum sizi, öyle seviyorum ki. Çünkü siz de tıpkı benim gibisiniz. Yanakları al al olmuştu, gözleri alev alev yanıyordu. Alyosha nedense birden, beni dinleyin Kolya dedi. Hayatta pek mutsuz olacaksınız siz. Kolya hemen doğruladı. Biliyorum, biliyorum. Peki bütün bunları önceden nasıl bilebiliyorsunuz? Ama gene de seveceksiniz hayatı. Doğru, yaşasın, bir peygambersiniz siz. Çok iyi anlaşacağız sizinle Karamazov. Biliyor musunuz, en çok benimle bir akranınızla konuşuyor gibi konuşmanızdan hoşlanıyorum. Oysa akran değiliz, hayır, siz daha büyüksünüz. Ama iyi anlaşacağız. Bir şey söyleyeyim mi size? Bir aydır hep şöyle düşünüyordum kendi kendime. İlk karşılaşmamızda ölünceye dek sürecek ya bir dostluk doğacak aramızda ya da düşmanlık. Alyosha neşeyle gülümsedi. Bunu söylerken seviyordunuz beni kuşkusuz. Seviyordum hem de çok. Hep sizi düşünüyordum. Nereden biliyorsunuz bütün bunları? Ha işte doktor çıktı. Aman tanrım, bir şey söyleyecek bize. Yüzü ne tuhaf. 7. İlyusha. Doktor kürkünü, kasketini daha içeride giymiş, öyle çıkmıştı. Bir pisliğe bulaşmaktan korkuyor gibi tiksintiyle bakıyordu önüne. Yüzünde bir öfke anlatımı vardı. Hole bir göz attıktan sonra sert sert Alyosha ile kolyeye baktı. Alyosha kapıdan arabacıya el etti. Doktoru getiren kupa arabası merdivenin dibine geldi. Yüzbaşı koşarak çıktı odadan. Doktorun önünde yerlere kadar eğilerek son sözünü öğrenmek için durdurdu onu. Zavallı pek bitikti, ürkek ürkek bakıyordu. "Efendim, efendim yoksa?" diye başladı. Ama sonunu getiremeyip umutsuzluk içinde ellerini birbirine vurdu. Doktorun bu son sözünün zavallı çocuk için verilmiş kararı değiştirebilecek güçte olduğuna inanıyor gibiydi. Doktor ilgisiz, alışkanlıktan gelen bir ağırbaşlılıkla "Elimden ne gelir?" dedi. "Tanrı değilim ben." "Doktor, efendim, yakın mı, yakın mı?" Doktor her hecenin üzerine basa basa "Her şeye hazır olun," dedi. Başını önüne eğip dışarı çıkıyordu ki yüzbaşı korku içinde bir kez daha durdurdu onu. "Tanrı aşkı için söyleyin efendim, efendim. Artık hiçbir şey, hiçbir şey kurtaramaz mı onu?" Doktor sabırsız, "Benim yapacağım bir şey yok," dedi. Ama gene de birden durdu doktor. "Hastanızı hemen hiç zaman geçirmeden," doktor hemen hiç zaman geçirmeden sözcüklerini sert değil de öfkeyle söylemişti. Öyle ki yüzbaşı ürperdi bile. "Siracusa'ya yollayabilseydiniz, hava değişikliği, oranın iklimi iyi gelir belki." Yüzbaşı bir şey anlamamış gibi "Siracusa'ya mı?" diye haykırdı. Kolya birden bağırarak açıkladı. "Sicilya'dadır Siracusa." Doktor ona baktı. Yüzbaşı iyice şaşırmıştı. "Sicilya'ya ha?" dedi. "Anam babam efendim." Kollarını iki yana açarak evin içini gösterdi. "Gördünüz durumumuz efendim. Ya anacığım, ailemiz ne olacak?" "Yo, ailenizi Sicilya'ya yollamanıza gerek yok. İlkbaharın başında Kafkasya'ya götürürsünüz onları. Kızınızı Kafkasya'ya, karınızı da gene orada, romatizmaya iyi gelen bir ılıcaya. Oradan da doğru Paris'e, ruh doktoru Lepeldetien'in kliniğine. Gerekirse kısa bir mektup da veririm size. O zaman düzelebilir belki karınız." Yüzbaşı kollarını gene iki yana açıp holün çıplak tahta duvarlarını gösterdi umutsuzluk içinde. "Doktor, doktor," dedi, "görüyorsunuz durumumuzu." Doktor gülümsedi. "Bu benim bileceğim iş değildir. Ben hastaların iyileşmeleri için yapılması gereken şeyleri söyledim. Bundan sonrası, üzülerek söyleyeyim ki." Doktorun kapıda duran Perezvon'a biraz tuhaf baktığını gören Kolya yüksek sesle girdi araya. "Korkmayın hekim efendi, ısırmaz sizi köpeğim." Kolya'nın sinirli olduğu sesinin tonundan belliydi. Doktor yerine hekim efendi sözünü mahsus, sonra söylediği gibi hakaret etmek için kullanmıştı. Doktor sert bir hareketle kaldırdı başını, Kolya'ya dik dik baktı. "Nedir bu?" Sonra hesap sorar gibi Alyosha'ya döndü. "Kimdir bu?" Gene Kolya atıldı, tane tane konuşarak, "Perezvon'un sahibi hekim efendi," dedi. "Kim olduğumla ilgilenecek kadar değer vermeyin bana." Perezvon'un ne demek olduğunu anlayamayan doktor, "Zvon mu?" diye sordu. "Evet, nereden geldiği bilinmeyen bir zvon." Dipnot, zvon, zil, çan sesi, Rusça. "Güle güle hekim efendi, Siracusa'da görüşürüz." Doktor birden sinirlenmişti. "Kimin nesidir bu çocuk?" diye bağırdı. "Kimdir?" Alyosha kaşlarını çatıp çabuk çabuk konuşarak, "Öğrencidir doktor bey, yaramazın biri," dedi. "Durmayın üzerinde." Krasotkin'e dönüp bağırdı. Susun Kolya. Gene doktora dönüp biraz daha sabırsız. Durmamalısınız üzerinde doktor bey diye ekledi. Doktor nedense pek öfkelenmişti. Ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. Sopa, sopa, sopa. Kolya yüzü bembeyaz, gözleri çakmak çakmak titrek bir sesle. Bir şey söyleyeyim mi size hekim efendi dedi. Perezvon'un bazen ısırdığı da olur yani. Buraya gel Perezvon. Alyosha emreder bir tavırla Kolya diye bağırdı. Bir sözcük daha ederseniz selamı sabahı keserim sizinle. Hekim efendi, Nikolay Krasotkin'e emredebilen tek canlı vardır yeryüzünde, o da budur işte. Kolya Alyosha'yı gösterdi. Onun sözünden çıkmam, yolunuz açık olsun. Hızlı adımlarla yürüdü, odanın kapısını açıp içeri girdi. Perezvon da arkasından koştu. Doktor 5 saniye kadar kıpırdamadan baktı Alyosha'ya, sonra birden yere tükürdü. Kendi kendine yüksek sesle, bu rezalet bu diye söylenerek hızlı adımlarla arabaya yürüdü. Yüzbaşı ona yardım etmek için koştu. Alyosha dönüp Kolya'nın arkasından odaya girdi. Kolya Ilyusha'nın yatağında oturuyordu. Hasta çocuk onun elini tutmuş babasını çağırıyordu. Bir dakika sonra yüzbaşı da geldi. Ilyusha son derece duygulu bir sesle ''Baba, babacım yanıma gel. Ama besbelli konuşmaya gücü yetmediğinden kupkuru kollarını uzattı. Kolya ile babasını birlikte kucaklayıp gücü yettiğince sıktı. Yüzbaşı birden sarsıla sarsıla ağlamaya başlamıştı. Kolya'nın da dudakları, çenesi titriyordu. Ilyusha acı acı, ''Baba, babacım'' diye inledi. ''Öyle üzülüyorum ki senin için babacım.'' Yüzbaşı, ''Ilyusha'cım, yavrum, doktor dedi ki iyileşecekmişsin, mutlu olacağız, doktor.'' diye kekeliyordu. Ilyusha haykırdı birden. Ah babacım, yeni doktorun benim için ne söylediğini biliyorum, gördüm. Ilyusha var gücüyle gene kendine çekti babasıyla Kolya'yı, kucakladı, başını babasının omuzuna dayadı. Ağlama babacım, ben ölünce iyi bir çocuk al, en iyisini seç kendine. Adını da Ilyusha koy, benim yerime onu sev. Krasotkin kızmış gibi, sus moruk diye bağırdı, iyileşeceksin. Ilyusha susmuyordu. Ama beni hiç unutma babacığım, hiç. Mezarıma sık sık gel. Hani her zaman gittiğimiz büyük taş var ya babacığım, onun yanına gömün beni. Akşamları Krasotkin'le gelin oraya. Perezvon'da. Her akşam bekleyeceğim sizi. Baba, babacığım. Sesi kesildi Ilyusha'nın. Üçü birbirine sarılmış, konuşmadan öyle duruyorlardı. Ninochka koltuğunda sessiz ağlıyordu. Herkesin ağladığını gören Bayan Snegireva da birden ağlamaya başlamıştı. İlyusha'cım, İlyusha'cım diye sesli sesli ağlıyordu. Krasotkin birden sıyrıldı Ilyusha'nın kollarından. Çabuk çabuk konuşarak, ''Hoşça kal moruk'' dedi. ''Annem yemeğe bekliyor beni. Keşke haber verseydim ona, çok merak eder. Yemekten sonra hemen geleceğim. Akşama, gece geç saate dek kalacağım yanında.'' Anlatacağım öylesine çok şey var ki sana. Perezvon'u da getireceğim. Ama şimdi benimle gelsin çünkü arkamdan ağlamaya başlar, rahatsız eder seni. Şimdilik hoşça kal. Koşarak çıktı odadan. Ağlamak istemiyordu ama holde tutamadı kendini, boşandı. Bu durumda Alyosha geldi yanına. Kolya dedi, sözünüzü tutmalı, gelmelisiniz yoksa çok üzülür. Kolya hüngür hüngür ağlayarak, ağlamaktan utanmıyordu artık. Elbette geleceğim diye mırıldandı. Ah, şimdiye dek gelmediğim için öyle kızıyorum ki kendime. Tam o anda odanın kapısı açıldı. Yüzbaşı koşarak çıktı dışarı. Arkasından kapıyı kapadı. Yüzünde dehşet vardı. Dudakları titriyordu. Alyosha ile Kolya'nın önünde durup kollarını havaya kaldırdı. Dişlerini gıcırdatarak garip bir sesle, ''İyi çocuk falan istemem ben'' diye fısıldadı. ''İstemem.'' ''Sen unutursam ey Kudüs, gözlerim.'' Sonunu getiremedi, soluğu kesilmişti sanki. Peykenin önünde yere diz çöktü. Başını ellerinin arasına alıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sesi içeriden duyulmasın diye de tutuyordu kendini. Kolya koşarak sokağa çıktı. ''Hoşça kalın Karamazov'' diye seslendi Alyosha'ya. ''Siz gelecek misiniz?'' ''Akşam üzeri geleceğim ben.'' ''Kudüs'ten söz etti. Neymiş o?'' ''Tevrat'tan bir duadır. Seni unutursam eğer ey Kudüs, yani benim için en değerli şeyi unutursam, onu bir şeyle değişirsem gözlerim...'' ''Anlıyorum, yeter artık. Siz de gelecektiniz demek.'' Sonra sert bir sesle çağırdı köpeğini. ''Hadi Perezvon.'' Hızlı adımlarla eve doğru yürüdü. 11. Kitap İvan Fyodorovich Kardeş 1. Grushenka'da Alyosha, baş kilise alanındaki tüccar karısı Morozova'nın evine Grushenka'ya gidiyordu. Grushenka sabah erkenden Fenya'yı ona yollamış, bugün ne yapıp yapıp uğramasını rica etmişti. Alyosha Fenya'dan hanımının dünden beri pek telaşlı, üzgün olduğunu öğrenmişti. Mitya'nın tutuklanmasından bu yana geçen 2 aydan beri Alyosha, kah kendi isteğiyle kah Mitya'nın işleri için sık sık uğruyordu Morozova'nın evine. Mitya'nın tutuklanmasından 3 gün sonra ağır bir hastalığa yakalandı Grushenka, 5 hafta kadar yattı. Hele 1 hafta kendinde değildi. Yüzü pek değişmiş, zayıflamış, sararmıştı. 2 haftadır sokağa çıkabiliyordu artık. Ama Alyosha onun daha da güzelleştiği kanısındaydı. Onunla göz göze gelmekten pek hoşlanıyordu. Bakışı daha bir keskinleşmiş, anlamlı olmuştu. Ruh yönünden de değiştiği belliydi. Bakışlarında uysal, kesin ama mutlu bir kararlılık okunuyordu. Alnında, kaşlarının arasında sevimli yüzüne, içe kapanık, hatta ilk bakışta sert sayılabilecek bir görünüm veren düşey bir kırışık belirmişti. Üstelik eski havailiğinden iz kalmamıştı. Tam söz kestikleri anda korkunç bir cinayetten sanık olarak yakalanan bir adamın nişanlısı olan bu zavallı kadının başına gelen bütün felaketlere, yakalandığı hastalığa, mahkemenin vereceği kaçınılmaz karara karşın eski neşesinden hiçbir şey yitirmemesi pek garibine gidiyordu Alyosha'nın. Ancak, evet ancak arada bir, hiç unutamadığı, yüreğini gün geçtikçe daha çok saran bir anısı aklına geldikçe bir öfke parıltısı beliriyordu gözlerinde. Katerina Ivanovna ile ilgiliydi bu anısı. Grushenka hasta yatağında bile hep onu sayıklamıştı. Ondan Mitya'yı, tutuklu Mitya'yı kıskandığının farkındaydı Alyosha. Oysa Katerina Ivanovna tutuklandığından beri bir kez bile gidip görmemişti Mitya'yı. İstediği anda görebileceği halde yanaşmamıştı böyle bir şeye. Alyosha için son derece çetin bilmecelerdi bütün bunlar. Grushenka yalnızca ona açılıyor, ondan akıl danışıyordu. Alyosha ne söyleyeceğini şaşırıyordu bazen. İçeri girdiğinde endişeliydi Alyosha. Grushenka evdeydi. Mitya'nın yanından döneli yarım saat oluyordu. Alyosha'yı görünce onu karşılamak için masanın yanındaki koltuktan, aceleyle ayağa fırlamasından, Grushenka'nın onu büyük bir sabırsızlıkla beklediğini anladı delikanlı. Masanın üzerinde bir deste kağıt vardı. Grushenka'nın koltuğunun karşısında masanın öte yanındaki maroken kanepeye yatak serilmişti. Tatlı tatlı gülümsediği halde hasta, pek bitkin olduğu belli olan Maksimov pijamasıyla, başında takkesiyle uzanmıştı oraya. Evsiz barksız bu ihtiyar, 2 ay önce Mokroye'den birlikte döndükleri günden beri Grushenka'nın evinde kalıyordu. O kötü havada gene Grushenka'nın yanında sırılsıklam, dehşet içinde döndüğünde kanepeye çökmüş, sessiz sessiz yalvaran, ürkek bir gülümseyişle Grushenka'ya bakmaya başlamıştı. Sonsuz kederi, hastalığının başlangıcı olan üşümesi yüzünden Grushenka geldiklerinin ilk yarım saatinde bir sürü telaş arasında hepten unutmuştu Maksimov'u. Neden sonra birden fark etmişti onu, durup yüzüne dik dik bakmıştı. Adam acınacak, bitkin, sırıtıyordu ona. Grushenka Fenya'yı çağırıp konuğa yemek getirmesini söylemişti. O gün hemen hiç kıpırdamamıştı yerinden Maksimov. Hava kararıp perdeleri çektiklerinde Fenya hanımına, "Yoksa burada mı kalacak efendim?" diye sormuştu. "Evet," demişti Grushenka. "Kanepeye bir yatak ser ona." Grushenka iyice sorup adamcağızın gidecek yerinin gerçekten de olmadığını öğrenmişti. "Veli nimetim Bay Kalganov da bundan böyle yüzümü görmek istemediğini bildirdi, elime de 5 ruble sıkıştırdı," diyordu. Grushenka acı acı gülümseyerek, "Ne yapalım, burada kal bari," demişti. Onun bu gülümsemesi pek duygulandırmıştı ihtiyarı, ağlamaya başlamıştı. Yersiz yurtsuz yanaşma da böylece postu sermişti Grushenka'nın evine. Kızcağız hastayken bile gitmemişti bir yere. Fenya ile annesi, aşçı da kovmamışlardı onu, yemeğini zamanında vermeyi, kanepede yatağını hazırlamayı sürdürmüşlerdi. Sonraları alışmıştı bile ona Grushenka. Mitya'yı ziyaretten döndüğü zamanlar, daha doğru dürüst iyileşmeden başlamıştı onu ziyarete. Üzüntüsünü unutmak için Maksimuşka'yı karşısına alır, onunla çene çalardı. Zamanla ihtiyarın göründüğü kadar boş olmadığı da anlaşılmıştı. Öyle ki Grushenka bazı konularda ondan akıl danışmadan edemiyordu. Her gün uğramayan, geldiğinde de pek kısa bir süre oturan Alyosha'dan başka hemen hiç kimseyi almıyordu eve. İhtiyar tüccarı ağır hasta yatıyordu o sıralar. Kentte söyledikleri gibi bir ayağı çukurdaydı. Gerçekten de Mitya'nın yargılanmasından bir hafta sonra ölmüştü. Ölmeden 3 hafta önce de sonunun yakın olduğunu hissederek oğullarını, karıları, çocuklarıyla birlikte yukarı çağırmış, bir daha onu yalnız bırakmamalarını emretmişti. Gene o gün hizmetçilere Grushenka'yı artık eve almamalarını, gelirse şöyle söylemelerini tembihlemişti. "Size uzun, mutlu bir ömür diliyor, onu unutmanızı emrediyor." Ama Grushenka gene de her gün adam yollayıp sağlık durumunu öğrenmişti. Grushenka, Alyosha'yı görür görmez elindeki kağıtları fırlattı attı, sevinçle elini sıkarken, "Sonunda gelebildin," diye haykırdı. "Maksimuşka da belki gelmezsin diye korkutuyordu beni. Ah, ne çok gereklisin bana. Otur şu masanın yanına. Ne içersin, kahve mi?" Alyosha masanın yanında sandalyeye otururken, "Fena olmaz," dedi, "karnım çok aç." "Pekala, Fenya, Fenya kahve getir," diye bağırdı Grushenka. "Ne zamandır kaynıyor, seni bekliyor. Fenya, börek de getir, sıcaklarından olsun." "Aman Alyosha, bu börekler yüzünden bir fırtına koptu bugün, anlatamam. Bugün cezaevine ona götürdüm birkaç tane, inanır mısın yüzüme fırlattı hepsini. Yere düşen bir tanesini de ayağıyla ezdi. Gardiyana bırakacağım bunları dedim. Akşama kadar alıp yemezsen karnını azgın öfken doyuruyor demektir. Çıkıp geldim. Gene kavga ettik. Aklın alıyor mu bunu? Her gidişimde kavga ediyoruz." Grushenka heyecanla bir çırpıda anlatıvermişti bunları. Maksimov ürkmüştü, önüne bakarak gülümsüyordu.